Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Ali Abaday ile Gündem size hoş geldiniz. Bugünkü konuğum tiyatrocu, müzisyen, aynı zamanda yazar ve son olarak da YouTuber olarak karşımıza çıkan sevgili Hilal Nesin. Hilal Nesin, merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk sevgili Ali.
Öncelikle yayınımızı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
Rica ederim. Ben çok teşekkür ediyorum beni yayınınıza aldığınız için.
Hilal Hanım.
Görmek güzel.
Evet, görüşmek güzel. Ben sondan başlayacağım, YouTube kanalınızdan. YouTube kanalınızda çok hoş, siyasi içerikli, kısa, mizahi videolar koyuyorsunuz. Ki
evet.
Şöyle bir şey söyleyeyim kişisel olarak. Ben mesela arada canım sıkıldıkça şu Cumhurbaşkanı'na şiir, hani o uzun şiir yazan akademisyenle ilgili videoyu tekrar tekrar izliyorum ki oradaki o Cumhurbaşkanı vurgusu gerçekten yani sürekli güldüğüm bir şey. Bunlar doğaçlama mı? Yoksa bir metin var
doğaçlama
mı?
Doğaçlama. Yok, doğaçlama. O anda gelişen şeyler. Daha hiç elime yazı yazıp da almadım elime. Zaten herhalde çok iyi hani analiz edenler bilirler. Yazıyla tiyatroyu yapmak ya da skeç yapmak imkansız. Bir de çok aniden gelişiyor ülke gündemi. Hani biz bir ay önceki olan olayı olsa belki ezber yaparsınız ya da biraz hazırlanırsınız. Biraz da ülkenin gündeminden kaynaklı bir durum bu. O an çekiyorsunuz. Ben de o an çekiyorum. İşte şiir yazan akademisyen o anlık bir olaydı. Bugün de yine bir çekim var. Yine bugün de suya sabuna dokunacağım bir çekim var. Aslında sevgili Ali, hani yazar dediğiniz için benim pek böyle kullanmam. Hani sizler sayıyorsunuz. Hani ben şunları yapıyorum demiyorum. Soran arkadaşlar oluyor. Ben de onun için o rahatlıkla söyleyeyim. Yazıyla ulaşmaya çalıştığım çoğu zaman ya yani sadece kendi sorunlarımı, kendi dertlerimi ya da kişisel sorunlarımızı değil, toplumsal sorunları yazıyla sosyal medyadan duyurmaya çalıştım. Fakat fark ettim ki sesim gidiyor, evet tabii ki gidiyor. Yani bu kadar dava açıldığına göre, ülkeyi terk etmek zorunda kaldığıma göre, her gün yeni bir davayla uyandığıma göre sesim ulaşmış. Fakat ben biraz da işin sanatsal boyutunu ele almak istedim. O yüzden de geçen 2 yıl önce Hollanda'daki çok sevgili tiyatrocu dostum Vedat Gültekin hocamla birlikte çalışma yaptık. Bunları sahneleyecektik fakat pandemiden dolayı yarım kaldı. Ev ortamında normal olarak tabii ki tiyatro yapmak zor. Kısa kısa skeçler yapabiliyorum. Ben de o şansımı denedim. Bir de sanatın diliyle, işte tiyatronun diliyle ustalarımızın, yani meddahlarımızın, orta oyuncularımızın ulaşabildiği gibi ulaşayım dedim. Ve 2 yıldır aslında etrafımda arkadaşlarım, çevrem, beni tanıyanlar bunu yapmamı istiyorlardı. Fakat ben nedense yok, gerek yok, YouTube'a gerek yok, kanal olmasa da olur demiştim ısrarla isteyenlere rağmen. Fakat gördüm ki hem bu dönemde, pandemi döneminde benim sahneye çıkıp anlatmam imkansız. Hem de olayların gidişatını yazıyla anlatmam yetmeyecek. Biraz da kendi dilimle, diğer işimin yani tiyatronun diliyle ulaşmaya çalışayım dedim. Sağ olsunlar, kısa zamanda ulaştığımı düşünüyorum. Ya tabii sizlerin de etkisi var bunda. Sizler
yok,
de duyuruyorsunuz
yani
sizin gibi.
Yoksa hakikaten ben ilk şeyden hatırlıyorum, sizin ilk videonuzun YouTube'a yükledikten sonra hani aramızdaki konuşmayı hatırlıyorum. Ben dürüst olayım şey diye düşünmüştüm, hani bir iki karakter olacak, hep onlar üzerinden gidecek gibi düşünmüştüm. Özellikle hatta Leman karakteri üzerinden gider gibi bir fikrim vardı. Sonra Hulusi Akar'ı gördüğüm zaman dedim bu iş çok farklı boyutlara gider. Hatta o zaman çok da mutlu oldum. Dedim ki yani uzun süredir Türkiye'de yapılmayan siyasi mizahı bir şekilde görüyoruz. Yani çok az bir iki kişinin yaptığı bir şeydi. O da YouTube'dan yapılıyordu. Neyse giderek hem gündeme dair hem şey bir örnek daha görüyoruz.
Ya şey Ali'ciğim aslında ben bir karaktere bağlı kalmayacaktım zaten. Aslında Halife teyze üzerinden gidecektim. Fakat Halife teyzenin kısır kalacağını düşündüm. Bir de onu sahneye uyarlayacağım için fazla renklendirmek istemedim. O kadar çok karakter var ki ben hangisini yapacağımı şaşırıyorum. Mesela bugün aslında ben Emine Erdoğan'ı canlandıracaktım. Fakat maalesef türban bulamadım. Ay çok komik, evet.
Türban
Güzel bir
bulamadığımız
türban
için
bulamadım.
Emine buradan izleyicilere söyleyelim. Hilal Erdoğan. Hilal Nesin Emine Erdoğan'ı türban bulamadığı için bugün yapamıyor. Belki türban gönderirler.
Evet,
türbandan
evet
geçirmez.
Lütfen. Bunu özellikle rica ediyorum. Şöyle kaliteli olması lazım. Başörtü tarzı olmasın. Örtüm tarzı falan. Evet, ceket falan tamam ama bendekiler olmadı. Ben de bir böyle kalitesiz bir şey kullanmak istemedim. Yani şimdi 50 bin dolarlık çanta takan bir hanımefendinin
O
ucuz
50
bir
bin değil, çakma bir
başörtüyle
çantaymış.
canlandırılması ona yani saygısızlık olur. Şimdi bir çantası 50 bin dolar. Ben onu herhangi bir başörtüyle, yazmayla canlandıramam. O kişiye de saygısızlık olur. O yüzden kaliteli türban istiyorum. Buradan da duyuruyorum. Tabii aynı keza Özlem Zengin için de geçerli. Sadece bakan için bulabildim. Bakan da perdeyle yapmak zorunda kaldım. İstiyorum yani türban istiyorum. Kapalı arkadaşlarımıza duyurulur buradan.
Ben şeyi sorayım o zaman.
Program
Halime
Ali'cim programdan
teyzeyi
sonra
nasıl
bana
yani
kutularla türban.
sorduğunuz, söylediğiniz için Halime teyze yani nasıl bir oyun fikriniz var? O gündelik şeylerden mi geçecek yoksa daha genel mi? Nasıl bir
Şimdi
olacak?
Halife teyzenin oyununun
Halife.
adını Turgay Yıldız'la sohbetimizde söylemişti. Ondan sonra normalinde bu gerçek yaşamda yaşamış. Ondan sonra nasıl diyeyim, dört karakterin ortaklaştığı bir kadın oldu. Ama ağırlık Halife teyze diye adı yanlış yazıldı tabii ki. Torunları ve çocukları olduğu için yanlış değil. Gerçeği yazmadım. Aynı kitabımda olduğu gibi ismini değiştirdim. Ankara'da 80'lerde yaşayan, sonra adı hatta Robin Hood diye de anılan, o dönemin solcu gençlerine yardım eden, gecekonduda yaşayan orta yaşlarda bir kadın, Orta Anadolulu. Fabrikadan yemekler toplayıp yolda yazı yazan gençlere dağıtan, zenginlerden alıp fakirlere dağıtan, öyle bir kadın, idealist bir kadın. Kitap okuyan yaşlı kadın, yani günümüzdeki hani koltuğunun altına mürekkebele yerleştirip akşama kadar mevlüt mevlüt dolaşan teyzelerimizden, Kanal A'yı seyredip her şeye inanan teyzelerimizden değil. Hiç okula gitmediği halde söylenen hiçbir şeye inanmadan araştırarak, gidip bizzat yazarlarla, çizerlerle konuşarak gerçeğin özünü öğrenen farklı bir karakter. Onu sahneledim. Yani yazdım, işte hayata geçiremedik Halife teyzeyi. Fakat Halife teyze cennet ana yani. Mutlaka sahneyle buluşacak bu hastalıklar bittikten sonra. Adını da şöyle oldu, işte Turgay Hoca'ya ben sohbetimizde söyledim. Böyle söyleyince çok hoşuma gitti. Onun için onun şeyini de unutmayayım. İsim babası diyeyim o zaman. Hep isim anası derler. Ben de isim babası diyeyim. Oyunumun isim babası da oldu.
Şimdi Turgay
Geçen
Yıldız...
Müjdat hocama bahsettim oyundan. Hilal bunu mutlaka yap dedi Müjdat Gezen'e. Hocam böyle böyle bir fikrim var. Hilal bunu mutlaka hayata geçir dedi. Hatta onun benim kitaplarımdan birinin ismini önermişti. Ona uymadığı için koyamadım. Diğer oyunlarıma da Müjdat hocamın dediği isimler olacak.
Peki. Şimdi Turgay Yıldız dediniz. Ben onunla ilgili bir soru soracaktım. Hazır adı geçtiyken. Konuşup kendisi YouTube'da siyasi mizah yapan diğer bir kişi. Yani onun da çok ciddi eleştirel mizahi videoları var.
Evet.
İkinizi bir arada görme ihtimalimiz var mı? En azından bu Zoom, Skype üzerinden yani birlikte bir herhangi bir şey skeçte oynamanız böyle bir düşünce var mı?
Ya, Benim açımdan da yok, onun açısından da yoktur. Eminim ondan. Çok değerli bir hocamız. Ben hoca diye hitap ediyorum. Biliyorsunuz bizden bir kademe üstte olanlara biz hoca diye hitap ediyoruz mesleğimizde. O da mesleğini çok iyi icra eden, özellikle de son dönemlerde gerçekten dokunan, suya sabuna dokunan sanatçılardan ve onun da hakkını verenlerden. Benim onu konuk ettiğim zaman da sonuna doğru ona sürpriz olarak zaten Cennet Ana olarak onun karşısına çıktım. Neden olmasın, şu pandemi bittikten sonra belki sahnede de buluşabiliriz onunla. Benim sanatta uğraşan arkadaşlarımın birkaç tanesiyle de böyle bir projemiz var. Birlikte sahnede derdimizi anlatmak. Her şey pandemi yüzünden yarım kaldığı için Barış Atay olsun, hepsiyle olsun. Şimdilik beklemedeyiz. Ama olur, neden olmasın? Hatta iletirim kendisine.
Valla sevinirim. Onun zaten şu an şey diye bir anda düşünmeye başladım. Onun skeçlerinde sürekli bir Almanya'ya telefonu var. Acaba dedim
Evet.
size karşı bir referans da mı var orada?
Raif abi diyor.
Vay
Evet, çok
vay.
güzel Raif abi.
Peki şeyi soracağım. Bu Türkiye'den ayrıldınız. Almanya'dasınız. İlk zamanlar zor oldu mu? Yani bu pek çok kişinin söylediği bir şey. Hani ilk gittiğinde o kendine ait alanların olmuyor. Yabancı bir kültür, sistem yabancı, alışması zaman alıyor. Bir böyle bocalama devresi geçiyor. Yoksa
Şimdi
Türkiye'den
aslında
kurtuldum gibi bir rahatlama mı vardı?
Yok yok. Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Zaten ben yurt dışında yaşıyordum. Türkiye'ye dönmüştüm. Sevdiğim için döndüm. İnsan Almanya'dan Türkiye'ye dönmüştüm. Sevdiğimiz için dönmüştük. Ama bu süreçte de ben de eşim Ahmet de hiç yurt dışını düşünmüyorduk. Hatta ne olursa olsun gelmeyecektik ki o Silivri, yani o üç gazetecimiz içeriye atıldığı zaman Ahmet önceden uyarı almasına rağmen çıkmadı yurt dışına. Fakat öyle bir noktaya geldi ki çıkmak zorunda kaldı. Tabii biz o çıkınca benim Türkiye'de kalmam daha zorlaştı. Daha çok benim üstüme geldiler. Hem benim davamdan dolayı hem de Ahmet'i daha zor durumda bırakmak için bana yüklendiler. Hani sizler de biliyorsunuz ya, genelinde bu gibi durumlarda ailesine, özellikle eşine daha fazla baskı uyguluyorlar yurt dışına çıktıkları zaman. Benim de tutuklanma kararımın geleceği haberi gelince ben Hatta ağlaya ağlaya geldim diyebilirim. Çünkü oyunlarım vardı, hayallerim vardı, öğrencilerim vardı. Rollerini dağıtmıştım. Projelerimiz, turnelerimiz bunlar vardı. Bu arada kedimiz, pardon, çok özür dilerim.
Yok yok yok, çok hoş bir giriş oldu bu. O da bir rol çalmak istedi.
Bir kedimiz var, Scotty. O canlı programları çok sevmiş, bir programımızı kaçırmıyor.
Scotty uzay yolunda.
Evet, o gene gelir. Biraz sonra işte arkadan görünüyor. Yapabileceğimiz bir şey yok.
Yok yok, geliyor. Rahat olsun.
Tamam bak. Ondan sonra onu gelmek zorunda kaldım. Dediğim gibi ağlaya ağlaya geldim. Çünkü gerçekten rollerimizi dağıtmıştım. Projemiz vardı. 8 Mart için büyük bir proje yine hazırlıyorduk belediyede arkadaşlarımızla birlikte. Gelmek zorunda kalınca yarım kaldığı için üzüldüm. Ama yurt dışı kötü, bende bir şey yok. Ben hani şu toprak, bu toprak, insanları ayırmadığım gibi toprakları da ayırmıyorum. Burada benim dünyanın bir yeri. Ben burada hani ay Fransa'dayım, bunlar yabancı, ay Fransızlar gibi bir şey söylemiyorum. Çünkü dünya bizim. Konumum burada yaşamayı gerektirdi, yaşamımız. Burada yaşıyorum ve seviyorum da, yaşadığım başka bir ülkeye de gitsem, bura benim ülkem değil demem. Bir defa bu cümleyi kullanmam. Evet, Türkiye'liyim. Türkiye'nin vatandaşıyım. Fakat böyle bir bölücülük yapıp vatan demek istemiyorum. Çünkü bu dünyaya haksızlık olur.
Yani mesleğiyle var olan kişilerin zaten hani ülke kavramından daha farklı, ülke kavramına daha farklı baktığı ve ülkeyi anlayışın değişik olduğu söylenir. Ben eşinizin tutukluluğuna dönmek istiyorum. Çünkü onunla ilgili gazete Double'da çok olumlu yorumlar alan bir yazınız olmuştu. Başlığı yanlış hatırlamıyorsam süt yenimin demiri
teli, evet.
Evet, teli.
Ayakkabımın bağı,
ayakkabımın
evet.
Bağı gibi.
Evet, şimdi aslında ben devrimci bir öğretmenin kızıyım. 80'li dönemlerde, 90'larda evimizde
ona da
siyasi...
geleceğim. Vali Yazıcıoğlu'yla babanızın da bir anısı var.
Evet, anısı var. Evet. Yani hani alışık olduğum bir şey aslında, içerideki insanlarla haşır neşir olmak, o TÜYAP aileler, işte içerideki çocuklarını, eşini, babasını, akrabalarını ziyarete giden ailelere alışkınım. Onlarla yaşamaya, onlarla konuşmaya alışkınım. Birinci dereceden eşim olunca, ablam da içeriye alınmıştı. Kardeşim de, hani zaten öyle bir atmosfer, öyle bir coğrafyada yaşıyoruz biz. Konuşan bütün ailelerin başına gelen şeyler. Fakat eşimde şöyle bir şey oldu. Ben o zaman yetişkin bir kadınım artık. Çocukken görmediklerimi daha net gözlemleyebildim birçoğunu. Mesela ben Silivri'de kapının önünde beklerken Kürtlere daha kötü davranıldığını gördüm. Yani bizi bir ayırıyorlar, fakat Kürtçe konuşanlar, Kürtleri ziyarete gelenler, kökeni Kürt olanları ziyarete gelen ailelere daha kötü davranıyorlar. Gardiyanların ses tonundan, polislerin davranışından siz anlıyorsunuz ki o ailenin içeride ziyaret edeceği kişi Kürt. O bana çok dokundu. Ben aynı muameleyi görmemizi isterim, kapının önünde bile. Fakat içeriye girdikten sonra kadınların ayrı bir yere alınması çok ayıp, çok incitici bir şey. İşte ben rahat rahat söyleyebilirim. Telli sütyenler kullanıyoruz artık. Ondan sonra onu bir yerden geçerken dedi ki sütyeninizi çıkaracaksınız. O kadar şaşırdım ki, hani mizahçı olmama rağmen şaka gibi geldi bana. Hani şöyle bir baktım, ne dedim, tekrarlamasını istedim, inanamadım. Dedi sütyeninizi çıkaracaksınız. Neden? Teli var. Dedim ne olacak ki, açık görüş değil, kapalı görüş. Ben eşimle telefonla, camla görüşüyorum zaten. Hani birebir görüşüp içeri girip de ay al şu teli, tuneli kaz, kaçarsın, kurtarırız seni, kolay iş falan gibi bir durum da yok. Artık onların öyle bir durumu var ki gardiyanlar onların yanına bile yaklaşmıyor. Ki benim vereceğim sütyeni götürsün versin. Çaresiz, eşimi görmek için evet verdim, tam çıkıyordum. Ama Ahmet Şık beni uyarmıştı. Ayakkabını çıkar, ip alırlar dedi. Fakat ben Ahmet Şık'ın hani espri yaptığını zannettim. Dedim ki yok, şaka yapıyor benimle. Çünkü yaz, hani ipli ayakkabılarımız var. Tekrarladığı halde çıkarıp vermedim. Fakat o beni seyrediyor arkadan. O da Elif Ilgaz'la birlikte beni seyrediyorlar. Ben içeri girdim, dedi ki ayakkabınızın çıkarın. Onlar gülümsedi, güldüler ben ayakkabımı açarken. Gittim ayakkabımı onlara verdim, geri döndüm geldim. Onunla da eşim intihar edermiş. Ahmet 108 kilo. Ben ipi kapalı bir yerden vereceğim. O artık nasıl vereceğim muamma. Bir de Ahmet'in öyle bir kişiliği var ki, hafif bir kişiliği var sanılıyor ki. Demek ki bütün mahkumlara özgü bir durum. Devletin elinde son çare intihar etmek. Bir de bu da aşağılayıcı bir şey. Siz o insanları ne noktaya getiriyorsunuz ki o insanlar iple, ayakkabının ipiyle bile intihar noktasına geliyor. Bu devletin acizliğini gösterir. Neyse, yani bunlar utanç verici şeylerdi. Ben bunu ilk önceler çok şey yapmadım, hani o olayın sıcaklığıyla. Fakat sonra bana çok dokundu. Ya bu nasıl yapılır bir kadına? Ve şimdi hala bugün olmuş çıplak arama var. Ve geçen bir kadın kardeşimle sohbet ettim, yazıştım. Utandım dinlerken Ali ya. Gerçekten utandım. Bir kadını oturtmak, çökertmek, onun affedersiniz organına bakmak. Neymiş de işte uyuşturucu geçirirmiş de, falçata geçirirmiş de. Ya teknolojinin o kadar ilerlediğini biliyoruz ki bağırsaktaki uyuşturucuyu bile buluyorsunuz da. Kadının bacak arasındaki uyuşturucuyu mu çıkarmıyor bu olağanüstü makinalar? Ya. Sırf işkence için kadınları çıplak arama yapıyorlar.
Acun Karadağ'la da yine yaptığımız yayında o anlatmıştı. Yani diyor ki gözaltından hapishaneye gidiyorum, zaten bir haftadır gözaltındayım ya da bir hapishaneden diğerine. Üç kadın gardiyan, soyun dediğinde soyunmadığı için üç kadın gardiyan kendisini soymuş. Sonrasında ben böyle çıkarım kamera karşısında beni çıplak aradığınız anlaşılır deyince giydirmişler. Ayakkabımla çoraplarımı giydirmediler. Ben de giymeyip çıplak ayak şeye kadar hücreye gitmiştim diye. Kendisi yayında anlattı. Her ne kadar evet. kabul edilmese de bir çıplak arama gerçeği maalesef Türkiye'de var.
Evet, ben de ayaklarım çıplak. O şey Silivri'yi biliyorsunuz, bir yerden bir yere o sıcakta ayaklarımı, ayakkabım yok, terlik de vermiyorlar. Onlara çıplak ayakla Ahmet'in yanına yürüyerek öyle gitmiştim görüşe. Hatta güldük, esprisini yaptım. Sırf o dedi ki çölden mi geliyorsun dedi. Ayakların şey mizahını yaptık içeride. Fakat öyle acı, öyle korkunç şeyler var ki mizahını yapmak değil, dinlerken tüyleriniz diken diken oluyor. Yani işte bu kadınlar, kapalı kadınlara özellikle daha çok var. Ben onu da bugünlerde daha çok olduğunu duyuyorum ve seyrediyorum. Kadınların işte oradan vurmaya çalışıyor kadını. Biz seni soyundururuz. Bu onun inancına da saygısızlık. Onun siyasi görüşüne de, hani çünkü bir, onların baktığı da bir pencere var. Bugüne kadar bu kadınlar sizin için çalıştılar, sizinle birlikte aynı yolda gittiler, size oy verdiler. Sizin için kermesler yapan bu kadınları siz bugün, affedersin, organlarına bakıyorsunuz. Bu hangi kitapta var, bu hangi inançta sığar, bu hangi mantığa sığar? Bunu dile getirmek gerekir. Aslında bütün kadın kurumlarının, kadın kuruluşlarının bunun bir işte... Şöyle bir şey var, savununca FETÖ'cü diyorlar. Savunuyorsunuz, FETÖ'cü oluyorsunuz. Hayır arkadaşım, böyle bir şey yok. Benim hiçbir örgütle, hiçbir partiyle, hiçbiriyle alakası yok. Burada insan haklarına, özellikle kadına taciz var. Kadına taciz, oradaki kadınların organına bakılması. Bunu bütün kitlelerin dile getirmesi lazım. Şuradan, buradan, o partiden düşünmeden. Beni yaralıyor açıkçası. Çok yaralanıyorum o haberleri okuyunca.
Ya maalesef yani o herkesin, muhalif görüşteki herkesin hızlıca cemaatçi, PKK'lı, DHKP'ci torbasının içine konması. Yani hepsi bir arada ve sen bunlardan birisin, zaten birbirleriyle bunlar da ilintili, siz hepiniz aynısınız denmesi ve büyük grupların korku nedeniyle de susması.
Evet, korku. Ama ben bundan 5 yıl, 6 yıl önceydi, ben sosyal medyaya sonradan girdim. Hep kitaplarla, oyunlarla uğraşıyordum. Sosyal medyayı düşünmüyordum. Eşim dedi ki ya kitap yazıyorsun ve sosyal medyada da olman gerekiyor diye. Facebook açtım ama şimdi susmak için açmadım ki. Tamam, kitabımı tanıtayım da ne kadar kendi reklamımı yapacağım? Yani benim reklamımı da bir yaparım, iki yaparım kitabımın reklamını ya da yaptığım işlerin. Ülkenin de gündeme getirilmesi lazım. Ben sosyal medyada niye varım o zaman diye paylaşmaya başladığımda hep şunu söylediler. Aman içeri atılırsın. Evet atılırım. Aman başına bir şey gelir. Evet gelir. Yurt dışında da olsan başına bir şey gelir. Fakat korka korka biz ülkeyi emanet ettik. Korkudan ülkeyi teslim ettik. Ve ben babamdan sonra, ben geçen yıl babamı kaybettim. Eskiden belki biraz korkuyordum ölümden. Ama şimdi zerre korkmuyorum. Zerre korkmuyorum. Hani burada da saldırıya uğradım. Evet uğradım. Ne olacak? Öldürebilirlerdi. Babamın yanına giderdim en fazla. Ölüm zaten sonuçta bir gün bize uğramayacak mı? Hangimiz ömür boyu yaşayacağız? Ama torunlarımıza, çocuklarımıza, bizden sonrakilere bırakacağımız Türkiye şu anda korkunç. 100 yıl önceye gitmiş. A Haber'i seyreden, beyni çalışmayan bir sürü milyonlarca insan. Bundan daha korkunç bir şey var mı? Daha ne korkunç ne olabilir ki? Ölmek. Peki, ve cezaevine atılmak ya da yurt dışına gelmek.
Nasıl yurt dışında saldırıya uğradınız? Onu bir anlatmak, yani anlatmak istemezseniz tabii ki.
Ya aslında bir burada bir restorana gittiğimde birisi tanıdı. Onu da ima etti. Biz seni çok iyi biliyoruz, çok iyi biliyoruz falan dedi. Ben oraya bir daha gitmedim. Fakat Köln'de biraz fazla gezdim herhalde ortalarda. Kalk diye bir yer var Köln'de. İşte onun ara sokaklarından, orada da yılbaşına çok az kalmıştı. Böyle ara sokaklarda da küçük dükkanlar var ya, hani giriyorsunuz bir şeyler bakıyorsunuz falan. Oradan çıktım, bir böyle uzun bir binanın yanında iki çocuk karşıdan geliyor. Hani oynadığım tip var ya, hani böyle bodybuilding yapmış, buralar şiş falan. Evet. O kafasında da böyle siyah bir bere, sakalları da enteresan, böyle kesilmiş. Zaten üstüme geldi. Ben kenara çekilmeye fırsat olmadan bana çarptı. O kadar ağır bir küfürler etti ki haliyle bağırmak zorunda kaldım. Normalinde hani girişebileceğim birisi, iki kişi değil. Gücümün yeteceği iki kişi değil. Çünkü bu işler biraz kahramanlık yapıp tekme tokat girişmeye de yapabileceğim tek şeyi yaptım. Çığlık attım. İki tane Alman koştu. Ben Almanca yardım edin dedim. Bunlar faşist dedim. Bunlar Erdoğancı, Almanca bağırdım. Ondan sonra adam telefonla şey yaptı, polis çağırdı. Ondan sonra zaten onlar o kadar fena kaçtılar ki böyle saldırıyorlar ama yurt dışına da bize gönderirler, Türkiye'ye de atarlar bizi diye ödleri kopuyor. Yani belli ki bir yerden tanıdılar. Bir simitçide oturdum, çay içtim. Orada yüzüm tabii ki açık, görmüşlerdir. Sonra Almanlar da toplandı, Türkler de olayı anlattım. Yapabilecekleri bir şey yok. Yani oralarda çok kamera yok. Dikkat edeceksiniz dediler. Zaten oturumum benim Fransa'da. Gezmeye gidiyorum, Ahmet'in yanına gidip kalıyorum işte. Bir ay, iki ay falan kalıyorum. Yani yapabileceğimiz bir şey yok. Burada da garantimiz yok. Hani her şey gelebiliyor başımıza.
Peki ben biraz daha eskiye gideyim o zaman. Nasıl tanıştınız Ahmet Bey'le? Yani nasıl oldu? Mesela nasıl bir evlilik? Çünkü evlilik teklifini merak ediyorum. Çünkü geçen de o balayın fotoğrafını paylaştı. Biz balayına uzaya gidiyorduk gibi motorla bir geziniz yanılmıyorsam yurt dışında.
Evet, aslında bizim ikinci baharımızı yaşıyoruz ikimiz de. Her ne kadar bu ülkenin çalkantısı yüzünden yaşayamıyor görünsek de kendi hayatımızda tabii ki özelimizde yaşıyoruz. Ben de üçüncü kitabımın yazmıştım. Kitap fuarındaydım. Yayın evimin önünden geçti. Bana baktı. Sonra ben de ona baktım. Sonra öyle bir bakışma ama hani böyle bir aşk bakışması değil. Yazar acaba ben bu yazarı tanıyor muyum? Belki o da bana bunu tanıyor muyum gibi. Sonra dışarıya çıktı. Benim bir kuzenim var. Antalya'da Akdeniz şeyde Hasan Ağa restoranı işletiyor. Ondan sonra ben de belediyeden dolayı biz yazarları, çizerleri, sanatçıları konuk ettiğimiz otellerin birinde kalıyor diye dışarıda karşılaştık. Sigara içmeye çıkmıştı. Ben de bir kuzenim de orada yine çalışıyor. Onun vasıtasıyla tanıştık. Dedim hangi otelde kalıyorsunuz? Bizim belediyenin tertip ettiği otellerden biri mi? Yok, Hasan Ağa'da kalıyorum deyince şaşırdım. Benim kuzenimin orası dedim. O da çok şaşırdı. Hiç gelmiyorsunuz dedi. Ben de alkol kullanmadığım için benim gece hayatım da yoktur. Dedim ki ya orası alkollü bir yer. Ben de gelip canım sıkılıyor. Ama çaya kahveye kuzenime uğruyorum işe gitmeden önce. Oturuyoruz ama dedim hiç akşamları gelmiyorum. Dedim sonra aklıma geldi. Yayın evimle bir problem yaşıyordum. Dedim ki işte ben yayın evimle bir problem yaşıyorum. Ya dördüncü kitabımı çıkaracağım ama bana önereceğiniz bir yayın evi var mı? O da dedi ki ya bu isterseniz madem kuzeninizin rahat rahat oraya gelebilirsiniz. Burası uzun bir mesele. Ben orada anlatayım dedi. Beni kandırıyormuş. Ali bak görüyor musun sen? Hani sana pul koleksiyonumu göstereyim ayakları gibi bir şey oldu bu. Sonra gittim kuzenim o ben oturduk sohbet ediyorduk. Kuzenim 5 dakikalığına yanımızdan kalktı. Bana dedi ki erkek arkadaşın var mı? Ben de dedim yok. Çocuklarım da yok. Yalnız yaşıyorum. Çocuklarım da artık öğrenciler gittiler. Peki dedi sevgilim olur musun? Başta tamam dedim. Hani olayım dedim. Hani güzel adam, sakallı, yüzü pak hani böyle. Sonra dedim ya ben bundan sevgili olursam ben bunu eve nasıl alacağım? Ben eve erkek almış olurum. Bak bendeki mantığa ve gerizekalı Ali'ciğim. Çünkü yaşadığım apartman yani evimin olduğu yer çok aile ortamı. Böyle bir şey yaparsam bana karşı saygıları azalır. Çünkü hala biz o gelenekleri üzerimizden demek ki atamamışız. Sonra dedim yok olmaz dedim ben evime sizi alamam. Çünkü dedim ayıp olur. O zaman evlenelim olur o zaman evleniriz dedim. Kuzenim de orada müşterileri kontrol ediyor. Kuzenime el salladım gelir misin dedim. Geldi dedim ki biz evleniyoruz. Şöyle masaya oturdu dedi ki 2 dakika yalnızdan ayrıldık hemen dedi evlendin. Seni de yalnız bırakmaya gelmiyor böyle. Yani öyle bir evlilik olduk. Aslında bu evlilik teklifi bile değil. Sadece yaşamımızı hani ülkemizin belki benim gericiliğimden mi kaynaklı hala üzerimden atamadığım kalıplarım var ondan mı bilmiyorum. Bir kendimizi nikah
Estağfurullah.
masasında bulduk bir ay sonra. Böyle evlendik. İyi ki de evlenmişiz. Birbirimizi sadece bir şey olarak hayatı evlilik anlamında değil, dostum, arkadaşım, sırtımı dayadığım dağ, hele babamı kaybettiğimden beri bunu daha fazlasıyla hissettiğim, çocuklarımın babası. Özetle Ahmet bizim her şeyimiz yani. Öyle oldu.
Ama çok ilginçmiş yani bir kitap evi, ben o zaman gel otelde konuşalım da evlenelim çok hızlı.
Ya biz iki, ben mizahçıyım, o da bir mizahçının oğlu. Normal bir evlilik teklif olamazdı diyor bizim arkadaş. Belki de ya koşullar, yani başka şehirler, benim iş koşullarım, ben çok sıkı çalışıyordum. Sevgililik dönemimin olması çok zor. Ben otellere gidemem, tatiller yapamam. Yanlış anlaşılır, çocuklarımız var, yetişkin insanlarız. Hani bir 18-20 yaşlarındaki ya da 20-30 yaşlardaki gençler değiliz. Belli bir yaşta bu tür şeyler olmuyor. Yani ben de onu kendimde öğrendim. Yani belki yapılır, Avrupa'da vardır. Belki bu ülkede olsaydım nikah olma gereği duymazdık. Ama bizim yaşadığımız ortam, özellikle benim, Ahmet'in böyle bir kuralı yok. Onun yaşam tarzında da öyle bir kural yok. Bu benden kaynaklı oldu. Yani benim gelenekçi yanıma ağır bastım maalesef. Maalesef diyorum çünkü örnek olmak istemem. Çünkü bence birlikte yaşasınlar. Evlilik nikahla alakalı bir şey değil. Nikah bağlayıcı bir şey değil. Sadece benim koşullarım ve benim yapım öyleydi. Ama gençlere öyle hemen koşun evlenin
Herkesin kararı, hayat tarzı kendi içinde.
önermiyorum.
Bu kimsenin
Evet.
karışma durumu yok. Ben bir de babanıza geçmek istiyorum. Çünkü babanızın da efsane yazıcı olarak, şey, efsane vali olarak bilinen Sayın Yazıcıoğlu'yla ilginç bir anısı var. Yazıcıoğlu'nun haberi olmadan, yanılmıyorsam, açığa alınıyor. Fakat olay
Açığa,
duyulduktan sonra her şey değişiyor.
şimdi ben babamın Aydın Koçarlı'da, Sobuca'da öğretmendi. Okulları yandı. Sonra babamlar Büyükdere köyünde eğitim öğretim yaparlarken Sobuca İlköğretim Okulu tekrar yapıldı. Ve açılışı için gün verildi. Açılışa vali de davet edildi. Ben de çok iyi hatırlıyorum o günü. İşte babam biraz idealist öğretmen olmanın yanı sıra çok hareketli ve zaten madalyaları olan bir sporcuydu ayrıca babam. Sivas Valiliğinde de vardır onun ismi ve madalyaları. Sonra koştura koştura koşuyor aralardan, insanları oturtuyor, çocukları sıralıyor, okulun içine giriyor, dışına çıkıyor okul bittikten sonra. Saatler geçti, vali gelmedi. İnsanlar rahatsız oluyor. İşte halk oyunu oynandı, korolar oldu, eğlenceler oldu, insanlar konuştu, vali gelmiyor. Babam artık dayanamadı, mikrofonu aldı eline, dedi ki sizler, dedi köylülere, benim için hepiniz, evet valiyi bekliyoruz sayın vali, ama dedi işi çıktı demek ki gelemedi. Fakat sizler, dedi, hepiniz benim için bir valisiniz, dedi. Ben, dedi, işte 30 yıllık öğretmenim, gitmediğim köy kalmadı, sürgün bir öğretmenim, dedi. Ben, dedi, her köylünün, her köy vatandaşının, dedi, bir vali kadar değerli ve kıymetli olduğuna inanırım, dedi. Uzun bir konuşma, köylüyü öven bir konuşma. Hani köylü milletin efendisidir tarzında bir konuşmayla köyün en yaşlısını kurdeleyi kesmek üzere çağırdı. Ondan sonra da işte gelenleri, muhtarı şunu bunu çağırdı. Neyse o konu orada kapandı derken babama kağıt geldi. Valiye hakaretten.
O
Köylüye
zaman
nasıl
Cumhurbaşkanına hakaret yok,
vali?
valiye hakaret var.
Evet, valiye hakaretten köylüye demiş ki hepiniz benim için birer valisiniz. Bu hakarete girmiş. İşgüzarın biri babamı şikayet etmiş. Tabii babam meslek hayatında çok görevden alındı, içeri atıldı. Dediğim gibi komünist ve sosyalist bir öğretmendi babam. Köy ikinci kuşak köy enstitüsü mezunu diyelim daha çok. Sonra babam bu işin üzerine de düşmedi. Fakat bu valinin kulağına gitmiş. Vali demiş ki siz ne yapıyorsunuz ya, demiş. Haklı, biz gitmedik. Köylüyü açtırmış, demiş. Tepkisini göstermiş ve davayı geri aldığı gibi de onu dava edenlere de kızmış, azarlamış. Babamın kulağına gelenler. Sonra babam konu kapandı. Fakat bende bu çok etkiledi beni. Aydın'da rahmetliyle karşılaştık. Hatta fotoğrafımız da var. Dedim ki Sayın Valim, siz beni bilmiyorsunuz ama ben sizin biliyorum dedim. Babamdan dolayı dedim. Olayı anlattım. Hiç unutmuyorum, böyle yaptı. Aa evet ya dedi böyle birden, hani hatırladı, unutmamış. Senin baban dedi Erzincan'da da görev yapmış dedi. Evet dedim. Ben dedi o zaman dedi hocaya dedi selamımı da söyledim. Baban aldı mı selamımı dedi. Böyle hızlıca konuştu. Dedim ki alıp almadığını bilmiyorum ama ben dedim çok etkilendim. Çünkü genelinde benim babamın devlet adamlarıyla hiç arası olmadı. Kenan Evren görevden aldı, öbürü geldi böyle yaptı. Dedi ki sayın, onun bir Karadeniz şivesi varmış. Ben de o zaman fark ettim. Dedi ki senin baban çok haklıydı ya. Senin baban çok haklıydı, böyle Karadeniz şivesini. Eşim de onu çok iyi yapar. Onunla babamı yine mutlu etti. Ben babamı aradım. Baba dedim böyle böyle Recep Yazıcıoğlu'yla karşılaştık. Sana selam. Bana dedi ki senin babam benim Kivram olur dedi. Niye dedim? Dedi ki ben Erzincan'da görev yapan herkese Kivra diyorum dedi. Orada bir Kivra kültürü vardır dedi. Babana selamlarımı söyle, Kivra'nın selamı var dedi de o anlar. Ben babama söyledim, babam da güldü. Dedi kızım tekrar karşılaşırsan saygılarımı, sevgilerimi sun. Ama maalesef o karşılaşmadan bir hafta sonra trafik kazasında kaybettik. Hani ben siyasetçileri, valileri, benim siyasetçiler hiçbir zaman çok aram olmadı. Fakat şunu çok net söyleyebilirim ki gördüğüm zaman etkilenilen konuşmasıyla, kurduğu cümleyle nadir insanlardan biriydi. Ve işte bir hafta sonra da kaybettik. Çok üzüldüm. Keşke, ve bir de soru işaretleriyle gitti. Ben onun da her zaman olduğu gibi o konuştuktan sonra da, o kazayı duyduğumda da şunu söylemiştim. Öldürdüler. Öyle demiştim. Gerçekten de hala onu savunuyorum. Öldürdüklerine inanıyorum.
Mekanı cennet olsun diyoruz Sayın Recep Yazıcıoğlu'nun. Türkiye'ye az gelmiş devlet adamlarından, devlet insanlarından biriydi. Ben YouTube kanalınıza geri dönmek istiyorum. Her biri çok eğlenceli karakterler ama sizin oynamaktan en zevk aldığınız karakter hangisi?
Ben vatandaş oynamayı çok seviyorum. O kadınları, bugün oynayacağım kadınlardan bir tanesi de yine aynen sokaktaki, yolda, evlerde, siyasi şeylerde, mitinglerde karşılaştığımız teyzeleri oynamayı çok seviyorum. Fakat oynamak istediklerim var. Emin Erdoğan'dan Özlem Zengin, Süleyman Soylu, Kelper'i getirdim ama o da olmadı tam olarak. Onun için yapacağım. Yani hepsini, Erdoğan da dahil, hepsini de yapmayı düşünüyorum zaman içerisinde, ömrümüz yeterse. Fakat halkı oynamayı seviyorum. Bir de sarayın sanatçılarını yapacağım. Daha çok yapacak şey var. Çok sıkmamak için haftada bir ya da iki tane yapıyorum. Oysa gerçekten çok fazla var. Ah,
Biraz
vatandaş oynamayı çok seviyorum.
da şey lazım, malzeme, yani işte türban, iyi bir türban, mont, palto, yani.
İyi bir türban lazım. Geçen hafta ya çok güzel bir şey. Şimdi biz bu pandemiden dolayı sokağa çok çıkamıyoruz. Ben biraz da benim yaşadığım o yerde biraz daha mahrum bölge diyebilirim. Hani hemen ayağımı atınca bir markete falan gidip ya da bir mağazaya gidemediğim için makyaj takımlarım bitti. Sosyal medyadan duyurdum. Bana bir kutu Almanya'dan çok tatlı bir sayfa arkadaşım göndermiş. Çünkü bunlar biraz da makyaj malzemeleri çok lazım oluyor. Yüzü karartmadır, sakaldır, bıyıktır, şudur budur. Yani yazınca gönderiyorlar. Eminim bu programdan sonra da bana türban gönderecekler.
Peki, Müjdat Gezen, yani sizin hem Hilal Nesin olarak Müjdat Gezen'le bir temasınız var, hem Müjdat Gezen'in Nesin ailesiyle çok geçmişten gelen bir yakınlığı var. Ama sizin bu YouTube videolarınıza Müjdat Gezen'in yorumu ne oluyor? Hani böyle beğendiğinde eminim de, hani şurayı şöyle oyna, şurada biraz sır, böyle hiçbir eleştiriler geliyor mu, öğretmen eleştirileri?
Tabii ki geliyor. Şöyle geliyor. Yani zaten evet, biraz olaya baştan gireyim. Müjdat Hoca Nesin ailesinin bir ferdi gibi. Hani ben de bunu hani birkaç kez de söyledim. Yine söyleyeyim. Hiç Müjdat dedin mi? Bizim Müjdat mı derler onlar?
Evet,
Bizim
Nesin ailesinde
müjdat
öyle bir
olmuş o.
biliniyor. Bizim müjdat olarak.
Evet, bizim Müjdat. Yani ben kayınvalideme dedim ki, bana dedi ki Müjdat Hoca, Meral ablaya selamımı söyle dedi. Hemen aradım, üstümde kalmasın. Meral anne dedim, Müjdat hocamın selamı var. Bizim Müjdat mı dedi. Aradım eşime söyledim, dedi ki bizim Müjdat mı? Çünkü benim başka Müjdat hocam da var. Bir tane daha konservatuvardan Müjdat hocam var. Ya, acaba dedim onlardan bahsettim de onun için mi falan diye, ama sonra öğrendim ki Müjdat hoca bizim Müjdat'mış Nesin ailesinde ve Aziz Nesin'in de göz bebeği ayrıca. Yani hani
Hatta
bir de
Aziz
ben
Nesin'i
Müjdat hocamın,
Nezim Vakfı'na gömen kişi diye ben biliyorum. Yani
tabii
Ali ve Ahmet
evet
Nesin
yani.
dışarıda basını oyalarken kendisi işte o arada 7-8 çukur kazılıyor. Aziz Nesin'i ve diğer işte o toprağa atıp diğerleriyle hemen kumu atıyor. Kendisi yani gömüyor Aziz Nesin'i. O kadar da yakın.
Tabii, zaten bir müddet Aziz Nesin'le Müjdat Hocam birlikte de yaşıyorlar. Hatta aynı evde yaşıyorlar. Yani onun anahtarı var. Müjdat Hoca diyor ki hani bir geliyorum
Onu
diyor. Mesela kuru fasulyeyi çok severmiş. Kuru fasulye sürprizi yaparmış. Yani
ben
öyle
eğer bir gün Müjdat Gezen'i konuk edersem ev sattırmaya gidecek bir hikayesi var, onu anlattırmak istiyorum. Yani Aziz Nesin'in yapma yapma bak seni bu evde oturtmam dediği bir hikayesi var, onu kendisine anlattırmak istiyorum.
afişleri benim en çok hoşuma giden şey, Müjdat Hoca'nın afişlerini kesip arkasını yazı yazması, kullanması, o çok hoşuma gidiyor. Değerlendirmesi yani. Hani o yüzden Müjdat Hoca ailede zaten kıymetli. Biz de evlenmeye karar verdiğimizde ben gelin gibi değil de hani okuldan dolayı da ben çok böyle mizahı yapıldı. Sizin kızı aldım falan dedi Ahmet Müjdat Hocama. Şimdi oyunları Müjdat Hocanın şöyle bir şeysi var. Halka oynatmayı ve sosyal mesajlar veren skeçleri çok sever. Zaten öğrettiği şeyler de budur. Yani dinleyin, bunu yapın. O yönden ben eleştiri almadım. Ben eleştiriyi sahneye niye şimdiye kadar yapmadığın yönünde eleştiri çok aldım. Neden çıkmıyorsun sahneye? Neden yapmıyorsun? Hala onu söylüyor. Kızım yap artık. Hatta geçen dedim yani hocam çıkacağım artık. Yoksa oyunlarımı beğeniyor. Ben birebir yaptığım zaman da çok hoşuna gidiyor. Biz o konuda eleştiri yok, ama neden bunu daha çok fazla sahnelemiyorsun? Neden bugüne kadar sahneye çıkmadın? Ben sana çık dedim ve bununla ilgili serzenişleri var diyeyim.
Ben de YouTube videolarını, skeçleri gördükten sonra keşke daha önce başlasaydınız diye düşündüm yani.
Evet. Özellikle Halife teyzeye ağırlık vermemi istiyor. Bir de aşıkları çok beğendi. Aşıklara ağırlık vermemi istiyor. Yani bunları zaten gönderiyorum. Bakıyor. Müjdat Hoca'nın her yerde kulağı gözü var. Bir de insan analizini çok güzel yapar. Mesela işte siz ona yaklaşın. Anlar. Geldiğiniz niyeti de anlar. Hatta dün ben aradım. Hocam yanınızdayız dedim. Herkese selamlarını söyledi, güldü. Dedim hocam bu yanınızdayız sözü herhangi bir söz değil. Ben dedim yanınızdayız. Burada bir yapmamız istediğiniz bir şey varsa söyleyin. Yani gerçekten gidip valiliğin önünde Müjdat Hoca'nın, buranın kültür müdürlüğünün ya da gidip şeylerinin önünde Müjdat Hocam'la Metin Akpınar'ın afişleriyle beklerim yani. Demirtaş'ta da yaptım bunu. Çünkü benim için haksızlığa uğrayan bütün insanlar benimdir. Müjdat Hocam'la Metin Akpınar'a yapılan, bize yapılan, topluma yapılan, halka yapılan bir saygısızlık. Haddini bil demiş. Diyebilir.
Bunda bir şey yok. Aynısını Cumhurbaşkanı da söylüyor.
Bize
Ben
diyor, kendisi bize diyor, kendisi bize ağzına geleni söylüyor. Haddinizi bilin diyor. Arsızlar,
dün
teröristler,
Kemal
çapulcular.
Kılıçdaroğlu'na terbiyesiz dedi. Terbiyesiz adam. Yani muhalefet liderine terbiyesiz adam.
Evet, bugün de Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik dava açtı.
Ben hani çok bahsetmeyi sevmem çünkü bu konuğumun hayatının ve görüşlerini anlatacağım ama Müjdat Gezen'le Metin Akpınar'ın ilk açıldığında ben onlar için şey diye yazmıştım. Halk düşmanları diye bir yazı çizgi romanlardan benzetme yapıyordum şeye çünkü Superman'le Batman'in işte halk düşmanı olarak adlandırılması gibi. Yani çünkü bizim çocukluğumuzun, ben onları hani düşünce, fikir, düşünce dünyaları dışında çocukluğumda komedyenler olarak tanırdım. Yani benim çocukluğumun kahramanlarıydı hepsi. Yani şimdi bir anda böyle toplumu zehirliyor, kötü şeyler söyledi. Mizahçının hele siyaseti yorumlaması kadar muhteşem bir şey yok. Eleştiri kültürünün olmaması nedeniyle, ama sizin dediğiniz gibi yani şu an sadece sözde ya da sosyal medyada kalıyor. Keşke Türkiye'de olup yanında ikisinin de adliyeye gidebilseydik. Ama yani bu davanın da ben bir sonuca varmayacağını düşünüyorum.
Ben gerçekten şu anlamda yanlarındayım. Buradaki kültür müdürlüklerinin önüne de gidip iki sanatçı, Türkiye'de en önemli iki sanatçı, hatta yani kulis de yapabiliriz. Ama öyle bir şey ki şu anda hem pandemi hem de bizim olayın tamamen, hani eğer olur da tutuklanma olursa, gerçekten olması gereken şeylerden biri, sadece burada değil, Türkiye'de değil yani, başka ülkelerde de sanatçıların, yazarların bu konuda hep birlikte ortak bir karar alarak ses vermesi gerekir. Bu insanlar belli bir yaşa gelmiş, topluma bugüne kadar sanatta özellikle de Müjdat Hocam'ın, siz biliyorsunuz, bedava okuttuğu öğrenciler var. Onlardan bir tanesi de benim. Benim gibi birçok insanın ruhuna dokunmuş insan, hepimizin üzerinde emeği
maalesef
olan bir kişi.
Maalesef onun okulunun işte yakılmaya, kundaklanmaya çalışması veya sonrasında yapılanlar da var. Yani uzun süredir iktidarın hedefinde olan bir Atatürkçü kimliği nedeniyle, muhalif kişiliği nedeniyle, ama kendisinin hayatına baktığımızda da hani daha önce de mesela Savaş Dinçer'le yargılanmaları var. Fakat hani yaşın ilerlemesinden sonra böyle şeylerin olması, bu yaşlarda hani belli bir yaşı geçtikten sonra sanatçılara böyle şey yapılması çok daha can acıtıcı. Ama herkesin tabii dediği gibi, yani düzgün bir parlamenter sistemde hiç yaşamadık, ama hiçbir parlamenter sistemde de böyle şeyler görmedik.
Evet, maalesef. Yani şimdi sanatçılıklarını, ondan sonra kişiliklerini, kimliklerini, siyasi görüşlerini bir kenara bırakalım. Yaşları ve artık o insanlar bu saatten sonra ne söylese söylesin, senden büyük bu insanlar. Sen kimsin? Sen bizim paramızla, vatandaşın parasıyla sen bir yerlere gelmiş bir hırsızsın. O kendi emeğiyle bir yere gelmiş bir sanatçı. Sen hırsızsın. Hırsız sanatçıyı mahkemeye veriyor.
Yine bu senin sözlerden sonra YouTube'da bu video Türkiye'de yasaklanacak.
Yani isim vermeyeyim o zaman. Şunu söyleyeyim. Suçlu bağırmış, suçsuzun ödünü koparmış diyelim. Yani ben her yerde de söyledim. O kadar bağırmasının nedeni günahlarının ağırlığından kaynaklı. O kadar günah, o kadar ayıp, o kadar rezillik ve o kadar arsızlık ancak bağırırsa, insanları mahkemeye verirse üzerine kapatabileceğini sanıyor. Hep bağırdıkça daha da çukura giren bir şey kendisi. Başka da bir şey değil. Gidecek.
Ali, ama sonuçta şu var, hepimiz biliyoruz ki bundan 100 yıl sonra bile Müjdat Gezen bilinecek. Çünkü onun yetiştirdiği öğrenciler var, onun akımından gelen kişiler olacak. Yani onun yetiştirdiği öğrenciler onun adını devam ettirecek. Bu böyle bir gelenektir. En basitinden böyle bir durum var.
Müjdat Hocam hep yaşayacak. Müjdat Hocam hep yaşayacak. Metin Akpınar hep yaşayacak. Onların bir kitlesi artacak, eksilmeyecek. Fakat onları mahkemeye veren Erdoğan'ın maalesef hayran kitlesi de azalacak. Kendi evlatları da dahil, aynı Erbakan'ın çocukları gibi malının mülkünün derdine düşüp birbirini yiyecekler. Bu değişmez bir kural, Erdoğan'da da değişmeyecek. Ama benim hocalarım hep yaşayacak.
Peki o zaman şöyle bir şey sorayım son programı bitirmeden. Siyasileri yapacağınızı söylediniz, işte Erdoğan'ı, Süleyman Soylu'yu, Hulusi Akar'ı yapmıştınız. Peki bu konuştuğumuz veya adını şu an telaffuz etmediğimiz ama diğer komedyenleri, yani Metin Akpınar, Müjdat Gezen, işte Zeki Alasya, Kemal Sunal, hani bir şekilde onları bir oynamayı düşünür müsünüz ya da onlara bir atıf yapacağınız skeçler olacak mı?
Öyle değerli insanlar ki, siz söylerken duygulandım. Onları sadece saygı ve minnetle anabilirim. Onların bize bıraktığı o tiyatronun diliyle hani bize bıraktıklarını sürdürebilirim. Taşlayabilirim, hicvedebilirim. Sanat siyasetçileri ve halktan olan bizim şu anda halkı anlamadığım, o psikolojilerini anlamadığım halkı sunmaya çalışırım, vermeye çalışırım anlatmaya. Ama bir Müjdat Hocam'ın taklidini yapmam. Asla. Onları ancak sevgi ve minnetle, saygıyla anarım, telefon ederim. Dün ellerinizden öperim hocam, yanaklarınızdan öperim hocam dedim. Aynı şekilde Metin Akpınar hocamın da ellerinden ve yanaklarından öpebilirim. Biz aslında tiyatro arkadaşlarım adına söyleyeyim, biz yalnız değiliz. Aslında birçok arkadaşımız var, yapmak isteyen, hatta oynamak isteyen. Fakat öyle bir dönemdeyiz ki Ali, kapılarına polis geliyor, alıyor. Belki de nasıl söyleyeyim sana, yine de dokunan Şevket Çoruk'tan tut işte diğer arkadaşlara kadar birçoğu dokunabiliyor. Fakat sanıyorum ben biraz daha yurt dışında olmanın vermiş olduğu rahatlıktan daha çok özgürüm. Hani diyorlar ki kimse yapmıyor. Böyle bir şey yaparak da tiyatrocu arkadaşlarımın haksızlık yapılmasını istemiyorum. Hepsi de normalinde yaparlar, yeri geldiğinde de yapacaklardır. Eminim onlar da benim gibi hiçbir sanatçının taklidini yapmayacaklardır, konuşmaları yapacaklardır. Çünkü biz yoluna devam ettiğimiz tiyatrocu ustalarımızın, sanatçı ustalarımızın, yazarların, çizerlerin sadece arkasından gideriz.
Yok, ben
Yani
şey
onların
anlamında söylemiştim. Hani
dışında yürürüz.
Charlie Chaplin'i yarışmaya girer, meşhur Charlie yarışmasına 7. olur. Çünkü onun taklidi hani daha iyileri vardır ve taklitler aslını yaşatır. Hani
Öylesi taklitlerden belki zaman içerisinde olabilir tabii ki.
çünkü benim
Ama şimdi
mesela
Metin
hayat
Akpınar'ı şimdi Metin Akpınar ve Müjdat Hocam'ın taklidinin yapılmayacağı bir dönemdeyim.
Ha
Hani
yok yok, ben
belki ileride
ilerisi için, yani işte Zeki
ilerisi için
Alasya,
neden
Kemal
olmasın?
Sunal.
Tabii ki o ayrı, o ayrı. Hatta benim diğer Müjdat hocam var. Ben onun taklidini yaptığım için konservatuvarda sınıftan atılmıştım. Çok sever beni. Yapıyorum yani hocalarımın taklidini yapıyorum.
Yani çünkü mesela benim yazarlık hayatımda en hani zorlandığım ama sonrasında da en keyif aldığım işlerden biri rahmetli Çetin Altan Üstad'ın yaşarken hayatını yazmakta. Yani çok zor 2 haftaydı.
Dedeniz ayrıca değil mi? Dedenin
Dedem,
kim?
evet.
Ha, dedenizin taklidini bir ara Ahmet yapmıştı. Duydum yani.
Yani o yüzden mesela ben yazıyla uğraştığım için hani yazı böyle bir keyfi de var. Çok zorlanıyorsunuz. Hani o sonunda alacağınız cevap da çok önemli oluyor. Böyle şey gibi mahkemede hani her yan tahliye alacağım ya idama gideceğim gibi bir şey. Ama ya yani beğenince büyük, hani ben de Müjdat Gezen'le olan yakınlığınızdan da hani nedeniyle de onu sordum. Hani onu böyle hicvetmek, hani bir şekilde onu
Müjdat Hoca'nın taklidini de Ahmet yapıyor. Bırakmıyor ki ben yapayım. Hatta çok komik yapıyor. Hazinesini kaybettikleri günü yapıyor. Yani kederliyken Müjdat Hocam'ın şoktan herkese ilaç dağıttığını, nasıl konuştuğunu falan yapıyor. Çok gülüyoruz. Yani aile arasında yapıyoruz diyebilirim.
tamam, onu ben anladım. Bu kadarı yeterli. Zaten mesela benim şey vardı, Müjdat Gezen'in Azmi diyeydi, yanılmıyorsam bir dizisi vardı, onun orada bir rakı bardağı vardı. Mesela benim hep böyle gençlikten isteklerimle yani işte Müjdat Gezen'in o Azmi isimli rakı bardağıyla işte bir rakı içmek, Metin Akpınar'la yine onun rakı sofrası çok meşhurdur, karşılıklı oturup şeyler. Maalesef.
Müjdat Hocam benim çok hoşuma gider. Şimdi Müjdat Hocam çok panik olur derslerde ve öğretilerde, provalarda falan. Sürekli su içer. Bing bing bing bing. Sürekli sudur. Heyecanı suyla anlarsınız heyecanını. Onu yapabilirim yani. Duymasın, aramızda kalsın. Zaten yapılır tabii ki. Zamanı geldi mi taklidi yapılmayacak hiç kimse yok. Sadece herhalde şu anda siyasilerden ve ülkenin gündeminden kaynaklı
Şu
nedenlerden
an
dolayı
evet, şu
onlara
an
sıra
doğru değil ama
gelmemiş.
ilerisi için.
İleride
Peki,
neden olmasın? Tabii ki. Tabii
yayını
ki. Tabii ki.
bitirmeden bir cumhurbaşkanım kısa bir skeç gibi, yani şu an kısa bir şey alabilir miyim?
Şeyden şiir istiyorsun değil mi? Önceden insan söyler, hazırlık
Ya
yapayım.
şiir de olmayabilir, başka bir şey de olabilir yani, ne
Aa, tamam, söylerim. Cumhurbaşkanım, canım kurban olduğum Cumhurbaşkanım, kurtar bizi Allah'ın aşkına. Bu Ali yüzünden acı çekiyorum, lütfen kurban olayım senin kırpık pıyıklarına Cumhurbaşkanım. Başka da bir şey demiyorum. Bu çocuğu gözüm tutmadı Cumhurbaşkanım. Seni seviyorum. Vatan, millet, bayrak aşkına seviyorum. Seni başımıza getirene de şükür olsun Cumhurbaşkanım, Cumhurbaşkanım. Babamın anamın benim Cumhurbaşkanım diyebiliriz.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sanırım en fazla güldüğüm yayın bu oldu. Çok çok teşekkürler Hilal Nesin. Sizi
Ben teşekkür
ağırlamak
ediyorum Ali'cim. Çok
büyük
sağ
bir
olasın. Bak
keyifti.
Ali'cim diyorum çünkü biz seninle de artık bir aile bağlarımız var. O
Yani
yüzden çok sıcak bir
tabii
muhabbet
ki
ettim.
ben özellikle
Annene
doğum
sevgilerimi
gün
gönderiyorum.
çok teşekkürler. Annemin de size sevgileri var. Ben doğum günü hediyem için de tekrardan teşekkür ederim size.
Rica ederim. İyi ki doğdun tekrardan.
Sağ olun. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Ali Avadayla gündem sizdeydiniz. Yayınımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yayınlarımızı YouTube'dan izleyebilirsiniz. Ahval'in kanalına üye olursanız diğer videolarımızdan da anından haberdar olabilirsiniz. Haberleri yine Ahval'den okuyabilirsiniz. Twitter ve Facebook'tan bizi takip ettiğiniz haberleri hiçbir engelle karşılaşmadan okuyabilirsiniz. Telefon veya tabletinizin marka modeli fark etmeden Ahval uygulamasını indirdiğinizde de yine haberlere engelsiz bir şekilde ulaşırsınız. Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, iyi günler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.